Annemi bir daha görebilsem. Zanam o sen.
Ayrım 3.
Babamın kartpostallarındaki milyonlarca yıllık geleneksel evler renkleri, beyaz danteli andıran mimarileriyle harika görünüyordu. Burada bunların hiçbiri yok. Burada yalnızca bol bol pislik, hayvan ve taksi var. Batılı tarzda giyinmiş kadınlar tek tük. Geride kalanların hepsi peçe dahil Arap geleneğine uygun giysilerle bürünmüş. Modernlik açısından Abdülkadir'in dediği gibi berbat tanımından pek de uzak değil. Bir sokak dönemecinde nihayet bej, safran sarısı gibi garip renkli evler görüyorum. Sonra yalnızca harabeler, yere yığılı taşlar çıkıyor ortaya. Şehir merkezini geçtikten sonra Abdülkadir bir arkadaşının evine gitmekte olduğumuzu haber veriyor. Geceyi orada geçireceğiz, uyuman gerekiyor. Köye gitmek için yarın yola çıkarız. Bir yerlerde durup yıkanmak söz konusu olabilecekse her şeyi kabul edebilirim. Kocaman araba heyeler arasından kendine yol açarak daracık bir sokaktan öyle zorlanarak dönüyor ki neredeyse evlere sürtünüyor. Tahta kapılar, ilginç beyaz oymalı pencereler, tuğla ya da taş duvarlar çarpıyor gözümü ama üst katları görmem olanaksız. Çünkü duvarları sıyıracak kadar yakınından geçiyoruz. Abdülkadir ile sürücü Arapça tartışıyorlar. Galiba evi aranıyorlar. En sonunda büyük bir kahverengi kapı önünde duruyoruz. Geldik diyor Abdülkadir. Toz ve sıcaklık içinde taksiden inerken aynı anda büyük kapı kendi etrafında dönüyor. Abdülkadir'in arkadaşı başına kırmızı bir türban sarmış, üzerinde bir gömlek ve ayak bileklerine kadar uzanan futa denen bir entari var. Bizi karşılarken yüzüme bile bakmıyor ve tek kelime İngilizce konuşmuyor. Beton üzerine rengarenk desenli muşamba kaplı bir koridordan oldukça büyük bir salona geçiyoruz. Yine rengarenk karışık desenli harika halılar üzerinde yürüyoruz. Oturulacak yerler hasır ve yastıklardan oluşuyor. Abdülkadir galiba arkadaşının çok zengin olduğunu söylemişti bana. Göze çarpan tek zenginlik belirtileri bunlar. Bir köşede televizyon, bir masa üstünde de havayı biraz serinleten elektrikli vantilatör var. Öyle yorgunum, o kadar çok toz yuttum ve terledim ki sinirlerim lastik gibi gergin ve patlamaya hazır. Adam bir süre Abdülkadir ile konuşuyor ve ona banyonun yerini gösteriyor. Duş yapıp üstüne değiştirebilirsiniz ana. Oldukça büyük, batılı tarzda ama yine tuvalet yerinde bir çukur bulunan bir yere giriyorum. Yıkanabileceğim ya, gerisi önemsiz. Duş yapıp üzerime temiz giysiler geçirdikten sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Adamlar salonda yere oturmuş gevezelik ediyorlar. Ben içeri girer girmez de hep birlikte ayağa kalkıyorlar. Abdülkadir da yemek için alışveriş yapmaya çıkacaklarını bildiriyor bana. Hiçbirisi benim gelmemi önermiyor ve bu kocaman salonda yalnız kalıyorum. Odanın bir köşesinde bir yastık üzerine otururken kendimi kayıp hissediyorum ama tam o anda kapı açılıyor ve bir kadınla onu izleyen iki genç kız yanıma gelip yerleşiyorlar. İçeri girerken gözüme çarpmamışlardı. Ev sahibinin karısıyla kızları olduklarını düşünüyorum. Sonradan öğreneceğim ki burada kadınlar erkeklerin bulunduğu bir odaya asla girmezlermiş. Yemek servisi, içecek hazırlığı ya da erkek çocukları konuklarla tanıştırmak için gelecek komutları beklerken gözden uzak dururlarmış. Şimdilik yalnızca sakin sakin beni incelemek amacıyla içeri girmiş oldukları izlenimine kapılıyorum. Tek kelime İngilizce bilmiyorlar. Onlarla konuşmak, kent hakkında, gideceğimiz köy hakkında, uzaklık hakkında sorular sormak isterdim. Ancak susmak ve arada bir gülümsemek zorundayım. Öyle yorgunum ve bu iletişim olanaksızlığı öyle tuhaf ki birden boğazım düğümleniyor. Karnım bomboş, evimden onca uzakta, sırtımı dik tutamayacak kadar bezginim. Sonunda sonsuza dek orada terk edilmişçesine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorum. Bunun üzerine kadın gelip yanaklarımdan öpüyor. İki kız da yaklaşıp el hareketleri ve mimiklerle beni avutmaya çalışıyorlar, gülümsüyor ve acıyorlar bana. Kendimi tutamadığım için aptallık ettiğimi düşünüyorum. Ben de hareketlerle kalemle kağıt istediğimi anlamalarını sağlıyorum. Kızlardan birisi odadan çıkıp istediklerimi getiriyor. Gülümseyerek teşekkür ediyorum ve yine gözlerim doluyor. Gözyaşlarımı tutmam olanaksız. Sessizce bunalım geçirirken bir yandan da kağıt üzerine bir takım nesneler çizip yanlarına İngilizcesini yazıyorum. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Arabistan damı üzerindeki Sana'da bir evin köşesinde üç Arap kadını önünde bir ambalaj kağıdı üzerine şişe, ev ya da uçak resmi yapmak neye yarar? Oysa kızlardan birisi yaptığım her şeyi hem desenleri hem de sözcükleri beceriksizce ama iyi niyetle kopya ediyor. Ben ağladıkça anne de gitgide hüzünleniyor. O da benimle birlikte ağlamaya başlıyor. Üç erkek geri döndüğünde her ikimiz de gözyaşı pınarına dönüşmüş durumdayız. Abdülkağa da şaşırmış ve kaygılı görünüyor. Ne oldu? Niye böyle ağlıyorsun? Bilmem. Niye ağladığımı bu kadına bir sor bakalım. Anneye sorusunu Arapça yöneltiyor. Sonra da yanıtını bana çeviriyor. Sana üzüldüğü için ağlıyormuş. Seninle konuşmak istemiş ama yapamamış. Bu kadının bakışından yoğun bir merhamet akıyordu. Çünkü o biliyordu. Tehlike konusunda beni uyarmak istemiş olmalıydı. Kendisine teşekkür borçluyum ama ne yazık ki artık iş işten geçmişti. Kendimi hala tatilde sandığım o 1980 Haziran gününde tuzak kurulmuştu. Artık hiçbir şey beni kurtaramazdı. Tek bir yardım olanağı yoktu. Tuzağa yakalanmıştım ve bunu bilmiyordum. Kadın kaderim için gözyaşı döktüğümü sanıyordu. Oysa ben yalnızca yorgunluk ve açlıktan ağlıyordum. Gerçek tehlikenin farkında bile değildim. Çevremde herkes Arapça konuşuyor. Yabancı yiyecekleri elleriyle yiyorlar. Haşlanmış tavuk, sıcak ekmek somunlarıyla meyveler bana tanıdık geliyor. Ne olduğunu bilmediğim beyaz bir sıvı, bir tür koyu süt içiyorlar. Dalgın dalgın annemi, Nadida'yı, İngiltere'yi, kızarmış patatesle balık servisi yaptığımız lokantayı, kutu biraları, müziği, arkadaşlarımı düşünüyorum. Bütün bunlar bana şimdiden öyle uzak görünüyor ki, gerçekten de Arap dünyasının damında yapayalnız kaybolmuş gibiyim. Çok az yedim. Karnım boş ama yeterince atıştıramayacak kadar yorgun. Yalnızca uyumak istiyorum. Kadın bana bir çarşaf getiriyor. Bir hasır üzerine uzanıp ağır ve derin bir uykuya dalıyorum. Kurumuş yaşlarım gözlerimi yakıyor. Sabah hoş bir yumurta ve soğan kokusuyla uyanıyorum. Dün geceki gözyaşlar unutuldu gitti. Kalkıp yıkandıktan sonra kendime gelerek iştahla kahvaltı ediyorum. Yalnızca tatili düşünüyorum. Aileye veda ediyoruz ve Abdülkağa'ya kentte bir gezinti yapabilir miyiz diye soruyorum. Evdekilere armağanlar almak istiyorum. Bunu yapmak için zamanı çok olacak. Bugün Makbana dağlarına doğru yola çıkıyoruz. Ne tarafta orası? Güneyde. Orada ne yapacağız? Ailemin diğer üyelerini görecek, eve yerleşeceğiz. Uzak mı? Uzun ve zor bir yolculuk olacak. Üstelik yolun tamamı asfalt değil. Bütün bu isimler, Makbana, Taiz bana hiçbir şey ifade etmiyor. Birmingham'da Yemen haritası bulunmuyordu. Bir önceki geceyi anımsayarak önlem alıyorum. Açlık ve susuzluktan ölmemek için meyve ile portakal suyu götürüyorum yanımda. Serin ve sakin evden ayrılıyoruz. Kapıyı aşar açmaz sıcaklık, gürültü ve toz kamçı gibi yüzüme çarpıyor. Özellikle sıcaklık insanı susatan, midesini düğümleyen boğucu bir kütle sanki. Yakınlarına sağ salim geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu bildiren birkaç kartpostal atsan iyi olur. Kente indiğimde postayı verirsem İngiltere'ye çok daha çabuk ulaşırlar. Abdülkağa da haklı. Hemen bu işle uğraşmaya başlıyorum. Hiç görmediğim, yerini de bilmediğim ama renkleri hoşuma giden Bağbal Yaman karşısını annem için seçiyorum. Dinet içinse kırmızı tuğlalı ve beyaz pencereli evleri olan bir kart beğeniyorum. Abdülkağa da elimi çabuk tutmamı söylüyor. Giyim eşyaları satan dükkanlara, kapkaçakçılara, manavlara, Yemenlilerin çiğnedikleri kalp denen yaprak tabakalarını satan tütüncülere çabucak bir göz gezdiriyorum. Dolaşmak için zaman yok. Sokakta dikilip hızla ikişer satır karaladığım kartları Abdülkağıt cebine atıyor. Köye nasıl gidiyoruz? Dünkü gibi taksiyle mi? Land Rover'la, dağ yoluna girebilen tek araba bu. Güneş altında bir günlüğüne tuttuğu arabanın gelmesini bekliyoruz. Otobüs yok mu? Oraya yok. Orası. Makbana dağları. Bilmem gereken tek şey bu. Abdülkağa da pek az turistik bilgi veriyor. Land Rover'a nihayet binerken güneş de tam tepemizde. Eğer doğru anladıysam sürücü Abdülkağa dağının yeğeninin kocası. Bu adam karşılaştığımız herkesle akraba görünüyor. Bizden başka yolcular da var. Abdülkağa da, Muhammed ve ben de dahil 12 kişiyiz. İşlerinden yalnızca ikisi kadın. Kara çarşaflar içinde önde oturuyorlar. Onlar ayrıcalıklı çünkü hepimiz itişerek, sardalya gibi sıkışarak arkaya dolaşıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca geniş ve düzgün sayılan bir yol üzerinde gidiyoruz. Bu yolun Almanlar tarafından yapılmış olduğunu söylüyorlar bana. Çevredeki görüntü hiç de iç açıcı değil. Çalılar, kurumuş toprak ve tepede güneş. Tek değişiklik yol üstündeki kimlik denetimleri. Her 30 kilometrede bir silahlı asker ve polisler Land Rover'u durduruyorlar. Neden bu kadar sık durduruluyoruz? Abdülkaha da dalgın dalgın omzunu silkiyor. Yolcuların izin belgesini denetlemek için. İzinsiz yolculuk yapılamaz mı? Hayır. Her kabilenin kendi sınırı var. Eskiden kabileler arasında sık sık savaş çıkar, insanlar birbirini öldürürdü. Şimdi barış zamanı. Ordu da denetim yapıyor. Barış mı? Ama bunların hepsi tüfekli ve her an ateş edecekmişçesine sürekli tetikle oynuyorlar. Çoğunluk yüreğe özgü bir uyuşturucu olan kaç yiyiniyor. Kapkara gözler, bıyıklar, tüfek yatıştırıcı olmak dışında her türlü özelliğe sahip. Ama o kadar sık denetim bariyeri çıkıyor ki karşımıza, sonunda alışıyorum. Zaten askerler de içimizden herhangi biriyle ilgilenmeye niyetli değiller. Belgelere bakıp devam ettiriyorlar. Bir saat sonra ana yoldan ayrılıp dağlara giden başka bir yola sapıyoruz. Görüntü yine sıkıcı, tekti. Birbirinin benzeri köyler dizili art arda. Arada bir sıcaklıktan çatlamış olan yol üzerinde harabelere, kaymış taşlara rastlanıyor. Çukul çölünde zaman zaman zayıf bir çocuk, birkaç koyuna da bir inek görebiliyorum ancak. Bu hayvanlar kupkuru tek tük çalı çırpı dışında yiyecek ne buluyor acaba? Land Rover geçerken yıkık bir bina kalıntıları arasında yemlenen piliçler gıdaklayarak sağa sola kaçışıyorlar. Kimlik torbası haline gelmiş köpek sürüleri bitten deliler gibi kaşınarak evlerin önündeki çöpleri karıştırıyorlar. Land Rover küçük köylerden geçerken başlarının üzerinde su bidonu taşıyan peçeli kadınlara rastlıyoruz. Buradaki görüntü o kadar da ürkütücü değil. Erkekler evlerinin önünde oturmuş gevezelik ediyorlar. Araba önlerinde yavaşlayınca da konuşmayı kesip yolcuları süzüyorlar. Dikkatlerini en çok ben çekiyor olmalıyım çünkü bakışlar üzerimde uzun uzun duruyor. Birkaç yolcu inene kadar büyülenmiş ya da yiyecekmiş gibi bakan gözleri bir an olsun üzerimden ayrılmıyor. Bazen erkekler kaç çiğne yemeye ve yere tükürmeye hiç ara vermeden Abdülkadir'e sesleniyorlar. 4 yıldır ülke dışında bulunduğu için kendisine hoş geldin diyorlar herhalde. Benim hakkında konuştukları izlenimine de kapılıyorum. Anlamadığım için gülümseyerek terbiyeli bir biçimde başımda selam verip hemen başka bir yöne bakıyorum. Terbiyeli ve saygılı ol demişti baba. Elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. Evlerin hepsi birbirine benziyor. Aynı yayvan çatılar, aynı garip renkli duvarlar. Bu kirli kahverenginin nedeni ne? Abdülkaha da açıklıyor. Kullanılan malzeme taş üzerine sürülen kurutulmuş inek dışkısıymış. Güneşten korunmak için panjurları örtülü minicik pencereleriyle yüzlerce yıllık görünüyor hepsi de. Ne yeşillik ne de bahçe. Yalnızca toz duman altındaki küçük sokaklar. Zaman akıp geçiyor. Bu toprak ve kayalık yol üzerinde gerçekliğini yitirmiş durumda. Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz sanki. Öğleden sonra gerçek bir vahayı andıran bir yere ulaşıyoruz. Bir süre yeşil bir nehrin yakınında ilerledik. Tarlalar, meyve ağaçları çıktı karşımıza. Köyün refah içinde olduğu belli. Neredeyiz? Köyün adı Rizan'mış. Bir şeyler içmek için duruyoruz. Burada her şey farklı ve hoş. Patates, havuç, soğan, salata, lahana tarlaları, bilinmeyen kokular salan baharat ekim alanları var. Bir de meyve bahçeleri. Badem, ceviz, şeftali, kayısı, armut, limonda hiç görmediğim başka ağaçlar. O garip meyvelerin nar olduğunu öğreniyorum. Bu yer, bu küçük cennet çok hoşuma gidiyor. Abdülkadir'in köyü de burası gibidir inşallah. Bu kadar hoş ve temiz bir yerde tatilimi geçirmeyi çok isterdim. Önceki köylerde insana zor rastlanıyordu. Burada herkes dışarıda, güneş altında çalışıyor. Kara tenli köylüler, bu yeşillik ve özenle bakılmış tarlalar arasında fakirliği hemen göze çarpan saman kulübelerinde oturuyorlar. Onlar hakkında sorulacak bir sürü soru geliyor aklıma ama Abdülkadir da yalnızca tek bir bilgi vermekte yetiniyor. Bunlar köleymiş ve kendilerine ahdam deniyormuş. Kırmızı renkli nefis bir meyve suyu içiyoruz. Sonra Abdülkadir da Land Rover'a binmemiz için işaret ediyor. pek memnun görünüyor, gülümseyerek bana dönüyor. Köyümden hoşlanacaksın. Evet, bundan eminim.
Ayrım sonu.